Gölgedekiler.
Gölgedekilerdeki birlikteliğimiz başladı sevgili dinleyicilerimiz. Programın Esen Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Sertaç Çokoy, ben Sedat Ağaoğlu. Değerli dinleyicilerimiz, Hacettepe Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Onur Bilge Kuda hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi günler.
Geçen haftadan devamla hocam, ilginç veriler sundunuz, bizlerle paylaştınız. Şimdi şunu merak ediyorum. Bu göçmen çocuklarının eğitim, öğretimiyle ilgili pedagojik yaklaşım farklılıkları olduğunu, evet, okuyoruz, duyuyoruz. Hocam bunlar şöyle sıralanıyor. Yabancılar pedagojisi, iki kültürlülük yaklaşımı, çok kültürlülük yaklaşımı, kültürler arası yaklaşım. Hocam açıklar mısınız, nedir bunlar?
Çok teşekkür ederim. Bu özellikle Almanya'da yabancı çocuklar denilince Türkiye kökenli işçi çocukları anlaşılırdı. Ama tabii ayrımcılık olmasın diye hep yabancı çocuklar genellemesi adı altında bu böyle sürdürülürdü. 1975'ten itibaren 1985'li yıllara kadar yabancı işçiler nitelemesine uygun olarak yabancılar pedagojisi, eğitim bilimi diye bir kavram kullanıldı eğitim alanında da. Türkiye kökenli işçiler hep yabancı işçiydi. Hatta bir ara konuk işçiydi. Konuk işçiler belli bir süre çalışacaklar. O süre bitince ülkelerine dönecekler. Onların yerine yenisi gelecekti. Fakat hiç baştaki düşünce gerçekleşmedi. İnsanlar, gelenler orada kalıcı oldu. Ondan sonra eğitim bilimciler, daha başta olmak üzere toplum bilimciler sormaya başladılar. Konukluk ne kadar sürer diye.
Bu nereye kadar?
İnsan ne kadar süre bir yerde konuk olarak kalabilir veya konuk olarak adlandırılabilir. Daha sonra bu konukluk aşaması bitince, Gastarbeiter, Almancasında söylemiş olayım. Bu konukluk aşamasının bittiği konusunda bir düşüncenin yerleşmesi sonucunda yabancı işçi kavramı kullanılmaya başlandı. Eğitim alanına da aynı kavram aktarılmış oldu. Yabancılar eğitim bilimi. Kısacası bunlar yabancıdır. Yani bize Alman çocuklarına verilen eğitim, öğretim gibi bir eğitim, öğretim bunlara verilmemelidir. Bunlar asıl olarak kendi dillerinde, kültürlerinde bir şeyler yapılmalıdır. Almanya'da da yaşayacak kadar Almancayı ve Alman kültürünü öğrenmeliler.
Özet sonra olarak dönecekler hocam.
Tabii, sonra dönecekler. Daha sonra 1985-90 arasında bu yaklaşımın da, bu kavramlaştırmanın da yeterli olmadığı, gerçek durumu yansıtmadığı anlaşıldı. Arayış bilimsel akademik ortamda arayışlar hep sürdü. Örneğin ben 1986'nın başlarında Berlin Özgür Üniversitesi'nde doktoramı bitirdiğimde aşağı yukarı sizin saydığınız eğitim öğretim yaklaşımları konuşuluyordu, tartışılıyordu ama hepsi değişik yoğunluklarda. İki kültürlü eğitim anlayışı, yabancılar eğitim biliminden sonra iki kültürlü eğitim anlayışı üzerinde çokça tartışıldı. Burada da iki tane birbirini etkilemeyen, sanki taşlar kayalar gibi yan yana duran ama birbirinden hiç esinlenmeyen, etkilenmeyen kültürün varlığı varsayılıyordu.
Hocam biraz daha açar mısınız, bu ilginç.
İki kültürlülük, iki tane kültür var. Alman kültürü, Türk kültürü. Bu kültürler aynı ortamda, aynı zaman diliminde, aynı mekanda bulunmalarına karşın farklı kültürlerdir. Ve sanki hiç birbirini etkilemezler, hiç birbirinden esinlenmezler. Dolayısıyla yeni bir kültürel bileşim olmazmış gibi böyle bir eğitim modeli geliştirme denemesi yapıldı. Özellikle de bu Bavyera eyaletinde denenen bir eğitim modeliydi. Hemen şunu belirteyim ki bu da bilimsel bir yaklaşım değildi. Şunun için değildi. İki kültürlülükte içkin olarak Türkiye kültürünün varlığı kabul edilmekle birlikte kültürlerin birbirini hiç etkilemeyeceği varsayımı gerçeği yansıtamaz. Kültür veya kültürel değerler veya değersizlikler geçişkendir. Sınırlar içerisinde tutulamaz. Kültürel değerler öğrenilebilir. Kültürel değerler değişebilir. kültürel değerler yeni nitelikler kazanabilir. Bir kültürel değer derken somut bir örnek üzerinden gidelim. Örneğin ekmek. İnsanlar, insanlık varoluşundan beri ekmek yapıyor. Ne değişiyor? Ekmeğin yapış tarzı, ekmeğin nerede nasıl pişirildiği, ekmeğe hangi katkıların yapıldığı değişiyor ancak zamana göre. Değişmeyen ama ekmeğin kendisidir. Bir kültürel değer değişir derken, gelişir, yeni nitelikler kazanabilir derken bunu kastediyorum. Dolayısıyla iki kültürlülük, iki kültürlü eğitim yaklaşımı da kültürlerin değişmezliği anlayışına dayandığı için bilimsel tartışmalarda kısa sürede yetersizliği ortaya çıktı.
Hocam çok kültürlü. Sanki bir dogmatik yaklaşım gibi. Yani böyle bir ilginç
tabii,
bir yaklaşım.
Yani evet. Kompartımanları ayırmak.
Evet hocam.
Senin kompartımanın. Burası onunki. Burası siz hadi yan yana varsanız biz de size uygun bir eğitim modeli geliştiriyoruz. Bu anlamda bir şeydi.
Hocam bu kasıtlı bir dışlayıcılık da içeriyor mu sizce?
Elbette burada zaten temel düşünce nedir? Ha bu insanlar ülkelerine dönecekler. Dolayısıyla da bizim toplumumuzun bütünsel bir parçası değiller anlayışı vardır burada. Gelelim çok
hocam,
kültürlük.
Hocam sürekli sözünüzü kesiyorum kusura bakmayın ama bu yakma işleri de bu yaklaşımların olduğu tarihler miydi?
Tabii Zollingen özellikle.
Özellikle
tabii o 90'lı yılların ilk yarısındaydı. Türkiye kökenli insanlara saldırılar, gerçi bu neo-nazi cinayetleri epey bir dönem kapsadı. Yaklaşık 7-8 hatta 9 yıllık bir zaman dilimini kapsıyor. Ayrıca da burada bir münferit çete ama o çetenin yapıp ettiğini de örneğin Alman istihbaratının çeşitli biçimlerde bildiği de ortaya çıktı.
Bunlar yazıldı, çizildi
tabii,
hocam.
Bunlar hep yazıldı, çizildi. Konsepti dağıtmamak için ama bir başka gün gerçekten bunların üzerinde durmamız gerekir.
Hocam çünkü özellikle bu yakma kültürü üzerinde bir programı bilginize başvurmak
yani
istiyoruz.
Şimdi
işte.
İnsan yakmak, kitap yapmak bunlar belli bildik, bilindik, tanıdık edimlerdir. Dolayısıyla örneğin sadece bir Alman, Yahudi kökenli Alman yazar, şair Heinrich Heine. Bir sözünü aktarayım. Ta 1830'lu 40'lı yıllarda kitap yakanlar insan da yakar demiştir.
Ve sonra da
müthiş bir uzak görü. Müthiş bir uzak görü. Sonradan kitaplarla birlikte insanlar yakılmıştır.
Evet. Hocam kestim, çok kültürlülük yaklaşımına
evet, gelelim çok kültürlülük. Çok kültürlülük tabii önce sözünü ettiğimiz iki eğitim öğretim yaklaşımına göre daha kapsamlı, daha bilimsel anlamda ilerlemeyi gösteriyordu. Fakat orada da şöyle bir yetersizlik vardı. Tamam, iyi. Sadece Almanya ve Türkiye kültürü yok. Bunun dışında diğer kültürler de var. Ve bunlara madem ki ikiden fazla kültür var, bunlara çok kültür diyelim. Toplumsal yaşam, kültürel durum çoklukla belirlendiğine, biçimlendiğine göre eğitimin de çoklukla biçimlenmesi gerekir anlayışına dayanıyor. Fakat şunu söyleyeyim ki, çok kültürlü eğitim öğretim modeli Almanya'da eğitim politikalarını belirleyen güçlerin benimsediği bir model değildi. Sadece bir durum belirlemesi olarak dile getirilen bir modeldi. Çünkü çok kültürlülük modelini benimsediğiniz zaman çok kültürlü modele göre ders kitapları yapacaksınız. Öğretmen yetiştireceksiniz. Öğrenme ortamlarını ona göre biçimlendireceksiniz. Kısacası eğitim öğretimde ne varsa bu çok kültürlülük anlayışına uygun şekilde yeniden düzenlenmeniz gerekiyor. Ne ders kitapları yeniden düzenlendi, ne öğretmen eğitimi yeniden düzenlendi. Sadece bir model olarak Alman okullarında öğrencilerin geldikleri kökenler bakımından farklı kültürlere ait olmalarından dolayı ve ikiden fazla kültürün de Alman okullarındaki sınıflarda öğrencilerin kişiliklerinde somutlaşmasından dolayı böyle bir model önerildi, konuşuldu. Buradaki ikinci sorun, acaba varsayalım ki eğitim öğretim politikalarını yapan Alman yetkililer, karar vericiler bu gerçeği ders kitaplarına, öğretmen eğitimine, okuldaki eğitim öğretim süreçlerini belirlemeye yansıtmış olsalardı nasıl bir şey çıkardı?
Peki hocam,
ortaya
olanaklı mıydı?
Onu söyleyeceğim. Şimdi ders kitabı yaparken Türkiye kültüründen bu kadar parça alalım, Alman kültüründen bu kadar parça alalım, İtalyan kültüründen bu kadar parça alalım. Böyle bir şey olmaz. Teknik olarak olamaz. Ama şunu yaparsınız. Ders kitabının temel bir ilkeye uygun olması. Kültürlere saygı, insana saygı, dinlere saygı, dillere saygı temelinde yapılmasını ilke edindiğiniz zaman zaten kültürü çoğunluğunu veya kültürel çokluk ve tolerans idesini kitaba yansıtmış olursunuz.
Bu sorun kendiliğinden çözülür zaten. Hocam sözünüzü...
Burada da sorun evet. Nereye gelir o zaman? Kültürler arası eğitime gelir işte.
Deyip devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gölgedekiler programını dinliyorsunuz. Profesör Doktor Onur Bilge Kulak konuğumuz. Devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Hocam sık sık kesmek zorunda kaldım sözünüzü. Çünkü evet. Çok merak ediyorum söylediklerinizi. Kaldığımız yerden devam edelim. Bu çok kültürlülük yaklaşımını zaten ortaya çıkışında gerçekçi bulmadığınızı ifade ettiniz.
Evet, durum olarak evet çok kültürlülük bir durumdur. Ama o çok kültürlü durum içerisinde, ortam içerisinde gerçekleşen kültürler arası etkileşimleri yansıtmadığı kanısındayım. Onu söylemek istedim. Şimdi kültürler arasılık, her kültürün belirsizleştiği, yepyeni bir kültürün ortaya çıktığı bir durum da değil aslında. Burada bazı kavramları yerini yerine koymamız lazım. Kültürlerin renklerini veren ana ögeler var. Onlar korunur. Coğrafi özellikler vardır, dinsel özellikler vardır, tarihsel özellikler vardır, yerel özellikler vardır, gelenekler, görenekler vardır. Şimdi burada asıl sorunu olan, İnsanın insan olarak yaşamını zorlaştıran yaklaşımlar, bakış açıları, değer yargıları, ön yargılardır. Kültürler arası eğitim asıl olarak her kültüre saygı, her kültürü değerli, eş değer görme anlayışına dayandığı için tolerans idesini, tolerans düşüncesini temel almak zorundadır. Tolerans zaten çokluğu, çoğulculuğu içerir, onlara ortam hazırlar. Şimdi aynı zamanda hem durum olarak çok kültürlülüğü kabul eden bir eğitim yaklaşımıdır, kültürler arası eğitim, hem de her kültürün varlığını sürdürmesinin meşru olduğu anlayışına dayanır. O nedenle de her bakımdan diyaloğu öngörür, diller arasında diyalog, kültürler arasında diyalog, inananlar arasında diyalog, yani Hristiyanlar, Müslümanlar arasında insani diyalog. Bu olmadan tolerans zaten olmaz. Hiçbir toplumdan da sadece Almanya'da şu kadar yaklaşık artık sayıları 3 milyondan fazla Türkiye kökenli insan yaşıyor. Şimdi onların da 2 milyondan fazlası Alman yurttaşıdır, ayrı bir konu. Onlardan Türkiye'deki bir insan gibi eğitim öğretim görmesi, kitle iletişim araçlarından yararlanması, sanatsal sunulardan yararlanması beklenemez. Bu gerçekçi bir şey değil. Onlar Almanya'da yaşıyorlar. Almanya ile Alman toplumuyla kendi kimliklerini, kişiliklerini, kültürel değerlerini korumak koşuluyla Alman toplumuyla bütünleşeceklerdir. Bu kaçınılmaz bir şeydir.
Peki hocam az önce konuya ilişkin yaklaşımınızın temelinde ben Anadolu erenlerinin felsefesini ve sosyolojisini gördüm. Peki Alman entelijansiyası bunu kavrayacak durumda mıydı?
Evet.
O tarihte ve bu tarihte.
Evet, tabii ben Almanya'da doktoramı yaparken Alman Üniversitesi'nde de çalışmaya başladım. Orada çok değerli insanlar, akademisyenler tanıdım. Ve sadece ve sadece insanlığı temel alan, demokrasi, özgürlük, eşitlik, tolerans fikirlerini, düşüncelerini önemseyen, ona göre kendi eğitim, öğretim etkinliklerini, araştırma etkinliklerini biçimlendiren bilimciler, Alman bilimciler tanıdım. Bunların içtenliklerini gördüm. Dolayısıyla böyle bir Almanya'da gerek akademik çevrelerde, gerek sanat çevrelerinde, gerekse politik çevrede, hatta Alman filozoflar arasında, hala yaşayan Alman filozoflar arasında aklıma gelir söylerim.
Evet hocam.
Bu konulara son derece insancıl yaklaşan insanlar, yazan, çizen, Almanya'nın toplumsal kültürel yapısındaki değişimi son derece yerinde belirleyen, ve Alman siyasetinin o değişimi gözeterek yeni öneriler, yeni önlemler alması gerektiğini ortaya koyan insanlar var.
Hocam nicelik önemli değil ama oryantalizmden uzaklaşmış, oryantalizmi dıştalamış bir Alman entelektüel kesiminin olduğunu anlıyorum.
Evet, evet.
Şimdi, ama bizim ülkemizde bunlar çok tanınmıyor, bilinmiyor.
Şimdi elbette yani bizim ülkemizde de gerçekten yurt dışında olup bitenleri çok iyi izlediğimiz kanısında değil. Evet. Onu da söyleyeyim. Yani örneğin diyelim ki Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bir baktığınız zaman Türkiye'nin nüfus yapısı bakımından, tarihi bakımından, yer aldığı coğrafya bakımından Avrupalı mıdır değil midir diye bir felsefi tartışmayı yeterli ölçüde yürüttüğümüzü kim söyleyebilir?
Hiç kimse söyleyemez.
Ayrıca Türkiye'de şunu da yapılması gerekir. Almanya'daki Türkiye kökenliler için talep ettiğimiz eşitlik, tolerans, diyalog, toplumsal siyasal süreçlere katılım hakkının sağlanması, eşit eğitim olanağının sağlanması gibi konularda dinsel duyarlılıklarına saygı duyulması istemi, o zaman bizim de burada farklı olanlara aynı yaklaşımı sergilememiz gerekir ki ahlaken güçlü şekilde Avrupa'daki insanların karşısına Türkiye'yi temsil eden insanlar olarak çıkabilelim.
Ahlakın kendisi zaten bir budur güç hocam. Evet hocam, sonuncu yaklaşım kültürler arası yaklaşım.
Evet, kültürler arasılık bence son derece tutarlı, gerçekçi bir yaklaşım. Yalnız kültürler arası yaklaşımda temel kavramın diyalog olduğunu, tolerans olduğunu, hak yasa önünde eşitlik ilkesinin herkes için ödünsüzce uygulanması gerektiğini de vurgulamak isterim. Buradaki sorun şudur. Kültürlerin değerlilikler yanında değersizlikler de içerdiğini bilmemiz gerekir. Bu Türkiye kültürü için de geçerli.
Bütün kültürler için hocam.
Yani, şimdi şöyle bir şey söyleyelim size. Almanya'da Türkiyeliler arasında Türkiyelilerin işlediği namus cinayetinin sayısı 70'ten fazladır. Şimdi namus cinayeti bir kültür değeri olabilir mi? Kadının öldürülmesi bir kültür değeri olabilir mi?
Bu,
dolayısıyla evet, değerlilik ve değersizlik bakımından her kültür kendisini eleştirel sorgulamak zorundadır. Burada bir başka ölçütü daha belirlemiş oluyoruz. Eleştirel ve öz eleştirel yaklaşım. Kültür en çağ dışı içerikleri de içerebilir. En çağdaş, güne en uygun, insanın yaşamını insani biçimde yürütmesini sağlayacak en gelişkin içerikleri de taşır içinde. Dolayısıyla kültüre bakışta ayrıştırıcı bir yaklaşım şarttır.
Hocam örneklediğiniz işte kadın cinayetleri ve bir diğer ayağında da Alman kültüründeki bu yakma işi. Evet. O da yani tabii reddedilmesi gereken bir kültürel unsur ama sonuçta.
Tabii. Tabii.
Ya da Orta Doğu'da işte insanların taşlanması gibi.
Şimdi her din aslına bakarsanız insana daha iyi bir yaşam, daha insani bir yaşam vaat eder özünde. Fakat şimdi eğer dinsel bağnazlık durumuna getirirseniz
her din için
her
hocam,
dinden öldürme için gerekçe türetebilirsiniz. Ama her dinden de toleransı, diyaloğu, insan sevgisini de türetebilirsiniz. Bu sizin yaklaşımınızla, uygulanan yaklaşımla ilgili bir şeydir.
Ve belki de hocam insanın insan olup olmadığına ilişkin sınavın özünde de bu vardır.
Elbette. Yani şimdi Almanya'da, şimdi tekrar Avrupa'ya dönelim. Hep Almanya'dan söz ediyoruz. Çünkü ezici çoğunluk Almanya'da. Evet. Nihayet Fransa, Hollanda, Belçika,
evet,
İngiltere'de buradaki topladığınız zaman Türkiye kökenli insanların sayısını Almanya'dakinin yarısı olmuyor. Dolayısıyla hep Almanya üzerinden konuşuyoruz sorunları. Yanlış da değil bu. Oralardaki özgünlükler var. Oralardan da söz edebiliriz. Ama özet olarak söylemek gerekirse Almanya olumluluklar giderek öne çıkıyor. Bu olumlulukların öne çıkmasında Türkiye kökenli gençlerin çok büyük bir payı var. Lisede okuyan, akademik meslekler edinenlerin sayısı çok artıyor. Toplum yaşamının hemen her alanında başarılı meslek insanları olarak kendilerini kanıtlıyorlar, ortaya koyuyorlar. O nedenle de zaman içinde bu olumlu gelişmenin daha da sürmesini diliyoruz. Fakat olumluluğun artırılabilmesi için Alman yetkililerince henüz yapılacak çok daha iş olduğunu da vurgulamak gerekir.
Hocam kitabınızdan alıntıladı Neslihan şu cümleyi. Her eğitim sistemi ait olduğu kültürel bağlamın ürünüdür.
Evet.
Herhalde son sözümüz bu olabilir.
Tabii, kesinlikle. Kesinlikle.
Profesör Doktor Onur Bilge Kula hocamıza teşekkür ediyoruz ve bugün Gölgedekiler programını bitiriyoruz. Hocam ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık, eksik olmayınız.
Teşekkür ederim.
Ve sizlere de veda ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Haftaya görüşmeyi umuyoruz. Hoşçakalınız.
Gölgedekiler.